Ayrım 43, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 571. 24. Bölüm, 6-7 Eylül Olayları. Bir takım insanlar ellerinde demirler, sopalar, dükkanların camlarını, çerçevelerini şangır şungur indiriyorlardı. Etrafta polis yok değildi, ayrıca asker de vardı. Yanı başımızdaki polis elleri arkasında dimdik duruyordu. Hükümetin olaylarla ilgisi neydi? Yassıada soruşturmalarında da olayın anlaşılamayan tarafları çoktu. Yakın tarihimize 6-7 Eylül adıyla geçen olaylar nasıl oldu? Hükümetçe mi düzenlendi, milli emniyetçe mi, Kıbrıs Türktür cemiyetince mi veya bunu hepsi birlikte mi yaptılar? Bu soruyla ilgili olarak sonradan çok yayın yapıldı. O olaylar 1961'de Yassıada'daki davalardan birinin konusu oldu. O davadan çok sonra da bazı yeni belgeler ortaya çıktı. Bunlar üzerindeki tartışmalar hala devam ediyor. 1955 yılının 6 Eylül günü Salı'ya rastlıyordu. Ankara'da sonbahar havası başlamıştı. Biz Ankara gazetecileri rahat bir günümüzdeydik. Meclis tatildeydi. Hükümet üyelerinin çoğu dışarıdaydı. Cumhurbaşkanı Bayar İzmir'de, Başbakan Menderes İstanbul'daydı, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu Londra'da. Bu siyasi haberler de dışarıda demektir. Siyasi haberlerin ortak noktası da belli, Kıbrıs. Ama tabii gazetecinin kulağı uyurken bile herkese açık olmalı. İstanbul'a da öğle vakti bir telefon açıp sormuştum, ne var ne yok diye. Ola ki İstanbul'da da Ankara'yı ilgilendiren bir şey olur, Başbakan ani olarak başkente dönecek olur. Telefona Rüstem Işın çıkmış kendi babacan üslubuyla, ''Yok evladım yok, rahatına bak.'' demişti. Rüstem Işın bizim yaşımızdakilerin ağabeyiydi. O zamanki koşullar içindeki en süratli haberleşme aracı olan telefonla verilen haberleri yazardı. Eski yazı bildiği için çabuk yazardı. Akşamüstü gazeteye rutin birkaç haber vermek için bir telefon daha açmıştım. Gene Rüstem Işın. Sizin için bir şey yok demişti ama bir şey daha söylemişti. İstanbul'da Kıbrıs için gösteriler var. Gazete bunun haberleriyle dolar. Sen haberlerini kısa kes. Ben bu uyarının gereğini yerine getirmiştim. Güncel haberleri kısaltarak okumuştum. Güncel olmayanları da bir gün sonraya bırakmıştım. Böylece işim erken bitmişti. Bundan memnundum. Ama o görüşme sırasında Işın'dan gösterilerle ilgili biraz bilgi almıştım. İstanbul'daki gösterilerin nedeni şuydu. Devletin tekelindeki radyonun tek haber kanalı o günkü öğle haberlerinde heyecanlı bir haber vermişti. Selanik'te Atatürk'ün evine bomba konulmuş ve patlamıştı. Radyo bunu haber bülteninin ilk haberi olarak yayınlamıştı. Fazla bir ayrıntı vermemişti. Bu batıdaki komşumuzla ilişkilerimiz açısından endişe verici bir haberdi. Bu haberi öğrenen gençler Taksim'de toplanmaya başlamışlardı. Gösteriye hazırlanıyorlardı. Gösteri kalabalık olabilirdi. Amaç olayı protesto etmekti. Işın'ın söyledikleri bundan ibaretti. Bu bana o sıralardaki havanın tabii sonucu gibi görünmüştü. Yunanistan'la aramız gene açıktı. Nedeni gene Kıbrıs sorunuydu. Kıbrıs İngiltere'nin elinde kalmaya devam ediyordu ama İngilizler bir şekilde adadan çekileceklerini açıklamışlardı. Onlar çekilince ada kimin eline geçecekti? Yunanlar sorunun Birleşmiş Milletler aracılığıyla çözülmesini istiyorlardı. Diyorlardı ki tüm ada halkı halk oylamasına çağrılsın. Çoğunluk kimi isterse onun eline geçsin. Adadaki çoğunluk Rum olduğuna göre bu Kıbrıs Yunan adası olsun demekti. Türkiye bunu şiddetle reddediyor. Kıbrıs eskiden Türk adasıydı. Yönetim İngiltere'ye verilmişti. İngiltere Kıbrıs'ı bırakırsa ada yeniden eski sahibine verilmelidir diyordu. Yani Türkiye'ye. İngiltere sorunun Birleşmiş Milletler konusu haline gelmesini istemiyordu. Yunanistan ile Türkiye'nin arasını bularak adayı özel bir yönetim biçimi altına sokmaya çalışıyordu. Tabii o arada kendisine de belirli paylar çıkarmayı hesaplıyordu. Adada askeri üsler bulundurmak koyduğu şartlar arasındaydı. Yunanistan'da gergindi, Türkiye'de. Kıbrıs için o günlerde Londra'da üçlü bir Dışişleri Bakanları konferansı düzenlenmişti. Türk Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da Yunan ve İngiliz Dışişleri Bakanları ile birlikte oradaydı. Fakat konferanstaki havanın pek iyi olmadığı belliydi. Yunanlıların adanın tümünü ele geçirme amacından vazgeçmeyeceği anlaşılıyordu. Başbakan Adnan Menderes de gene o günlerde İstanbul'da verdiği bir demeçle Yunanistan'a sert çıkmıştı. Bu gelişmelerin sonucu olarak iki tarafın da kamuoyu gergindi. Gerek Yunanistan'da gerek Türkiye'de karşılıklı toplantılar, açıklamalar, gösteriler yapılıyordu. O günkü bomba olayı da işte Türkiye'de yeni bir gösterinin nedeni olmuştu. Ama bu gibi gösterilerin nasıl biteceği önceden tahmin edilebilirdi. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır diye sloganlar atılırdı, herkes deşarj olurdu, topluluk dağılırdı. Bu defa da öyle olacak sanmıştım. Yanıldığımı İstanbul'la akşamın daha geç saatlerinde yaptığım bir başka telefon konuşmasından öğrendim. Radyo henüz olan bitenle ilgili doğru dürüst bir haber vermemişti. Gazetede telefonun başında gene Rüstem Işın vardı. Telaş içinde anlattı. İstanbul'da büyük olaylar var. Beyoğlu, Eminönü, Bakırköy her yerde olay var. Başlangıçta o da yanılmış, gösterilerin akşam vakti biteceğini sanmıştı. Olayların büyüdüğünü öğrenince bu defa benden Ankara'daki havayı soruyordu. Ankara'daki hava elbette önemliydi. Yani hükümet bu konuda ne düşünüyor, dışişleri, içişleri bakanları, partiler, bunları sorup öğrenmek gerekiyordu. Ama bölümün başında da belirttim, Ankara'da o havayı temsil edecek kim vardı ki? Başbakan ile diğer birçok bakanın ve cumhurbaşkanının Ankara dışında meclisin tatilde olduğu gün Ankara'da kalan hangi siyasetçi veya hangi bürokrat bir gazeteciye Ankara'daki havayı yansıtacak bir bilgi verebilirdi? O bilgi kendisinde var mıydı ki gazeteciye versin? Ankara'nın havası Ankara'da değildi ki, o da başbakanla ve diğer bazı bakanlarla birlikte İstanbul'daydı. Belli bir kısmı da Dışişleri Bakanı ile birlikte Londra'daydı. Gene de birkaç telefon görüşmesi yaptım. Rüstem Işın'a yazdırdım. Ama Ankara'da da bazı gösteriler olması ihtimalini araştırmak üzere iş başında kaldım. Gece saatlerinde fakültelerdeki kısa süreli hareketlenmelerin dışında Ankara'da fazla bir şey yoktu. Fakat İstanbul'da ne oluyordu? Radyoda olaylarla ilgili doğru dürüst bir haber vermiyordu. Merakımı gidermek için arada bir İstanbul'a telefon açıyordum. Durumun giderek daha da dehşet verici olduğu belliydi. Necati Zincir Kıran anlatıyor. Bugün burada o günü ve geceyi İstanbul'daki görgü tanıklarının anlattıklarından izleyelim. Necati Zincir Kıran mesleğimizin kıdemlilerindendir. O tarihte Hürriyet Gazetesi'nin Beyoğlu muhabiriydi. Beyoğlu muhabirliği belirtmiştim, önemli bir işti. Şehre gelip giden ünlü kişilerin kaldığı oteller Beyoğlu tarafındaydı. Pera Palas, Tokatlıyan, Park Otel en lükslerindendi. Beyoğlu muhabirleri o ünlüleri izlerlerdi. Ünlülerin en ünlü olanlarını şehre ulaştıkları Sirkeci ya da Haydarpaşa istasyonlarında, o zamanlar en fazla gidiş geliş tren de olurdu, veya sayıları az olsa da Yeşilköy Havaalanı'nda karşılarlardı. Otellerindeki ve şehirdeki yaşantılarını izlerlerdi. Ama bunun yanında Beyoğlu'nda geçen diğer önemli olaylarla da ilgiliydiler. Gazetenin istihbarat merkezlerinde şehrin o bölümünde olan bitenler en önce onlardan sorulurdu. Zincir Kıran o günle ilgili anılarında Devlet Radyosu'nun öğle ajansında verdiği haberi öğleden sonra çıkan İstanbul Ekspres gazetesinin manşetten verdiğini belirtiyor ve şunu anlatıyor. Sirkeci'de Tan matbaasından çıkan gazeteler köprünün öte tarafına geçmeden kapışılıyordu. Bir saat içinde haber her tarafa yayılmıştı İstanbul'da. Atatürk'ün Selanik'teki evini bombalamak ne demek? Şehir içi istihbarat görevlisi Taksim'de bir miting ve yürüyüş olacakmış dedi. Foto muhabiri arkadaşımla beraber hemen fırladık. Taksim'e geldiğimizde sağda solda onar yirmişer gruplar gördük. Bunlar işaret bekliyordu. Birbirlerinden uzakta ayrı ayrı yerlerde duruyorlardı. Az sonra diğer gazetelerden de arkadaşlarımız gelmişti. Yeni Sabah'tan Muammer Kaylan, Son Posta'dan İlhan Turalı'yı görmüştüm. Biz bir aradaydık. Ne olacak diye bekleşirken ellerinde iki ayaklı merdiven bulunan birileri geldi, şimdiki tramvay durağının bulunduğu yere. Ve orada merdiveni açtı. Bunlardan biri merdivenin üzerine çıktı, bir konuşma yapacağını söyleyerek ayrı ayrı yerlerde kümeleşen grupları etrafına topladı. Birdenbire 600-700 kişilik bir topluluk oluştu. Bu arada o kalabalığı görenler etraftan koşarak yaklaşıyorlardı. 30-35 yaşlarındaki koyu gri elbiseli, kravatlı, hitabet yeteneği olan kişi tekrar merdivenin üzerine çıktı. Arkadaşlar diye konuşmaya başladı. Kıbrıs'ı ilhak etmek, yani topraklarına katmak isteyenler şimdi de Selanik'te atamızın evini bombaladılar. Yarın İstanbul üzerinde de hak iddia etmeyecekleri ne malum. Bunlara hadlerini bildirmemiz lazım. Protesto için hep birlikte yürüyelim, marşlar söyleyelim ve Türk bayrağını astıralım. Yürüyelim arkadaşlar. Zaten bu konuşmanın sonuna doğru kalabalık 3000 kişiyi geçmişti. Toplananlar hep bir ağızdan yürüyelim arkadaşlar diye bağırdı. Ve hep bir ağızdan dağ başını duman almış marşı söylenmeye başlandı. Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girilerek tünele doğru gidiyorduk. Bütün dükkan sahipleri bayrak asmaya başlamıştı. Asmayanların önünde duruluyor, bayrak, bayrak diye protestoda bulunuluyordu. Bu arada ellerinde bayrak bulunan bir iki kişi İstiklal Caddesi'nin sokak aralarından çıkarak grubun önüne geçti. Merdivenin üstündeki kişi. Zincir kıran olayları ilk başlatanın Taksim'de iki ayaklı merdiven üstüne çıkarak ilk konuşmayı yapan kişi olduğunu bir kere daha vurguladıktan sonra onun bugün bile resmini çizebilirim ama kısa bir süre içinde ortadan kayboldu ve bir daha görünmedi diyor. Ama anlaşılıyor ki artık görünmesine gerek yoktu. Taksim'den İstiklal Caddesi boyunca inen kalabalık giderek daha da yoğunlaşıyor, daha da kavgacılaşıyordu. Zincir kıran devam ediyor. İstiklal Caddesi'nde Rumlara ait çok sayıda dükkan, mağaza, iş yeri ve ikametgah vardı. Korkudan hepsi apartmanların çatı katından aşağıya bayrak sallandırıyorlardı. Polis Galatasaray'da İngiliz Başkonsolosluğu'nun önünde güvenlik önlemleri almıştı. Ne olur ne olmaz diye. Halk orada İngiltere aleyhinde bağırdı çağırdı. Kahrolsun İngilizler, Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır gibi sloganlar attıktan sonra tepebaşı yönünde yürümeye devam etti. Pera Palas Oteli'nin önüne kadar gelindi. Burada bir kararsızlık geçirildi. Bir grup Asmalı Mescid'den geçilerek tünele çıkılmasını istedi, diğer grup geri dönülmesini. Geride polisler vardı. Polis gerçekten orada kalabalığı dağıtmak istemişti ama geç kalınmıştı. Polisten kaçanlar Asmalı Mescid'den tünele koşmaya başladı ve buradan İstiklal Caddesi'ne çıktıkları anda Rum dükkanlarına taşlı sopalı saldırılar başladı. Kocaman mağazaların vitrinlerinin camları aşağı indirildi. Bir grup tünel istikametine, öteki grup Galatasaray istikametine doğru ne kadar Rum dükkanı varsa vitrinleri, cam çerçeveyi kırarak Taksim istikametine ilerliyordu. Kalabalık belki 5000 kişi olmuştu. Bu arada yanlışlıkla Türklere, Ermeni ve Musevilere ait dükkanlar da tahrip ediliyordu. Korkunç bir gece yaşanıyordu. Hiçbir hareket kontrol altında değildi. Polis aciz kalıyordu. Beyoğlu'nda İnci ve Butak pastanelerinin önünde kalabalık arasında bir kaynaşma vardı. Göstericiler birbirlerini tekmeliyor ve dövüşüyordu. Dövülen kişiler de yumruk sallıyordu. Yaklaştığımızda bu kişilerden birinin İstanbul Emniyet Müdür Muavini ve Trafik Şubesi Müdürü Orhan Eyüboğlu. 1970'li yıllarda politikacı, CHP Genel Sekreteri ve Başbakan Yardımcısı olduğunu gördüm. İlhan Turalı ve Muammer Kaylan'la onu tartaklayanlara ''Ne yapıyorsunuz, bu adam polis müdürü'' diye bağırdık ve araya girip Eyüboğlu'nu zor kurtardık. O Butak Pastanesi'ni tahrip edilmekten korumak için halkı durdurmaya çalışırken başına bu olay gelmişti. Epey hırpalanmıştı. Butak Pastanesi rahmetli tiyatro sanatçısı Behzat Butak'a aitti. Ama oraya gelenler kendisinin bir Rum ortağı olduğunu söylüyorlardı. İstanbul'da o zamanki Rum sayısı 30 bin tahmin ediliyordu. Fakat topluluğun içindeki vurup kırıcılar Necati Zincir Kıran'ın belirttiği gibi sadece Rumların dükkanlarına değil sahiplerinin etnik kökeni ne olursa olsun tüm dükkanlara saldırıyordu. Zincir Kıran'ın dediği gibi yanlışlıkla mı yoksa Rumlara duydukları öfkenin tüm dükkan sahiplerine veya tüm tuzu kurulara karşı tepkinin dürtüsüyle mi? Kimin içinden ne geçtiği bilinmez ama belli ki kalabalık karmaşık duygular içindeydi. Selanik'ten gelip radyo ve gazeteyle yayılan haberin arkasından iki ayaklı merdivenlere çıkarak yapılan konuşma o duyguları harekete geçirmeye yetmişti. Bu artık dakikalar geçtikçe şiddetlenen ve önüne çıkan her şeyi hedef alan bir saldırganlık fırtınası haline geliyordu. Eser Tütel sinemadan çıkınca. Gazeteci yazar Eser Tütel o gün akşamüstü bir arkadaşıyla birlikte sinemaya gitmeye hazırlanıyordu. İstiklal Caddesi'ndeki Atlas Sineması'na, 18.30 seansına, işinden çıkıp Cağaloğlu'ndan Sirkeci inerken gazete satıcısı çocukların elinde kapış kapış alınan İstanbul Ekspres gazetesinin manşetini o da görmüştü. Ama bayilerin etrafında toplananların tepkili tavırlarına rağmen bunu sinemaya gitme programını değiştirmesine neden olacak kadar önemli saymamıştı. Bir dolmuşa binip Atlas sinemasına ulaşmıştı. Arkadaşı orada bekliyormuş. Bilet alıp içeriye girmişlerdi. Yerlerine oturmuşlardı. Film başlamıştı. Gerisini Eser Tütel'in anlatısından izleyelim. Belli ki olayların Necati Zincir Kıran'ın anlattığı ilk bölümleri onların film seyrettiği sıralara rastlamış. Bir ara sanıyorum filmin sonlarına yaklaştığımızda dışarıdan bir takım sesler duyar gibi olduk. Doğrusu kendimizi filme öylesine kaptırmıştık ki bu seslerin üstünde durmadık. Derken film bitti, Yeni Melek Sineması'nın sokağına açılan kapılardan henüz dışarı çıkmıştık ki kendimizi o zamana kadar hiç görmediğimiz bir yağma olayının tam ortasında bulduk. Aralarında genci de orta yaşlısı da bulunan bir takım insanlar, ellerinde demirler, sopalar, İstiklal Caddesi'ndeki dükkanların camlarını, çerçevelerini şangır şungur aşağı indiriyorlardı. Öylesine bir koşuşma, bir bağırışma, çağrışma ki ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. Ne oluyordu? Nereden çıkmıştı bu insanlar? Niçin camları, çerçeveleri kırıp döküyorlardı? Niçin vitrinlerdeki malları tutup tutup kaldırıma atıyorlardı? Ve niçin hiç kimse onlara engel olmuyordu? Etrafta polis yok değildi, ayrıca asker de vardı. Şaşılacak şey, yanı başımızda polis elleri arkasında dimdik duruyor, nedense eli demirli gençlere hiç müdahale etmiyordu. Yerler vitrinlerden çekip çıkarılarak kaldırıma fırlatılan eşyalarla doluydu. Kumaş topları, hazır ceketler, gömlekler, piramit mendiller, kaşkollar, ayakkabılar. Kısacası İstiklal Caddesi boyunca sıralanan mağazalarda neler satılıyorsa hepsi gelişi güzel üst üste yerlere saçılmıştı. Metin Toker ile Erdal İnönü. Eser Tütel'in gördüğü manzaralar saat 20.30-21 sıralarında. Daha sonraki saatlerin bir görgü tanığı da Metin Toker. Dönemin kıdemli gazetecisi olayların büyüdüğünü gece 22-23 sıralarında öğrenmiş. Eniştesi olduğu Erdal İnönü ile birlikte Taksim'e gelip İstiklal Caddesi'nden aşağı doğru yürümüşler. Metin Toker'in "Ben Beyoğlu'nun o geceki halini hayatımın sonuna kadar unutamam" diye anlattığı izlenimleri şöyle. Bütün cadde kumaşlar, vitrinlerinden çıkarılıp atılmış eşyalar ile doluydu. Buzdolapları, radyolar, çamaşır makineleri ortalardaydı. Sonradan resmi tefsirler buna milletin asil heyecanı gibi şatafatlı sıfatlar uydurmuşlardır. Fakat hareketin hiçbir asaleti yoktu. Taksim'den itibaren cadde geçilecek gibi değildi. Ben arabadan indim, önden yürüyerek Erdal'a yol açtım. Kumaşların üstünden tünele kadar öyle gittik. Bu sırada etrafımızda elleri sopalı ve haydut kılıklı kimseler bir yandan onu bunu kırıyor, diğer taraftan amansız bir servet düşmanlığı yapıyorlardı. "On binlerce lira kazanıyor, iki paralık malı dünya kadar pahalıya satıyorlar" sözlerini o gece kulaklarımla duydum. Bu DP'nin görülmemiş kalkınmasına karşı büyük kitlelerin ilk tepkisiydi. Artık Kıbrıs'ı da Rumları da herkes unutmuştu. Tek arzu haksızlıklarla burulmuş kalpleri dolduran tahrip isterisiydi. Nitekim o gece İstanbul'da tahrip edilmedik şey bırakılmadı. Tünelden Şişhane'ye indik. Oradan Atatürk Köprüsü yoluyla Fener'e geldik. Polisler ve askerler Patrikhane'ye giden yolu kapatmışlardı. Aksaray'a çıktık. Beyazıt'tan vilayete geldik. Ben basın kartımı göstererek içeri girdim. Valinin odasında Doktor Namık Gedik bir koltuğa adeta serilmiş, şaşkın ve kararsızdı. İçişleri Bakanı Namık Gedik'in hali böyleydi. O bu haldeyken olaylar şehrin pek çok yerinde daha da şiddetlenerek devam ediyordu. Azize Berg'in evine giderken. İstanbul'un ilk kadın gazetecilerinden Azize Berg'in olayların başlangıcına tanık olduktan sonra kalabalıkları aşarak Cağaloğlu'ndaki gazetesine, o zamanlar çıkan şehir gazetesine ulaşabilmiş, haberini yazmıştı. Gece evine nasıl döneceğini düşünüyordu. Haberlere göre bu o kadar kolay değildi. Berg'in Bebek'te oturuyordu. Vakit hayli ilerledikten sonra bir gazeteci arkadaşıyla birlikte bir deneme yapmaya karar verdi. İki gazeteci dükkanlardan çıkarılan kumaşlarla kaplı Cağaloğlu'ndan Sirkeci'ye yürüyerek indiler, oradan köprüye geçtiler. Azize Berg'in gerisini şöyle anlatıyor. Karaköy'e kadar elleri sopalı, gözü dönmüş, oradan oraya koşan insanlar ve olup bitenlere karşıdan bakan elleri silahlı jandarmalar arasından hızlı hızlı yürüyerek geçtik. Tophane'ye vardığımızda manzara gerçekten korkunçtu. Bir süre bekledikten sonra binbir zorlukla bir boğaz otobüsüne bindik. Otobüste elleri bayraklı gençler vardı. Durmadan sloganlar atıyorlar, bizi de onlara eşlik etmeye zorluyorlardı. Otobüsümüz akıntı burduna geldiği sırada önümüzden giden bir araba durduruldu. İçindekiler zorla dışarı çıkarıldı ve araba 7-8 kişinin gayretiyle denize atıldı. Korkudan tir tir titriyordum. Bebekle nelerle karşılaşacağımızı aşağı yukarı tahmin ediyordum. Ama durakta otobüsten indiğimde gördüğüm manzara karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Çoğunlukla Rumların sahip oldukları dükkanların hepsi yerle bir edilmiş, malları yağmalanmıştı. O gece benim en çok dikkatimi çeken husus, her yerde silahlı asker ve jandarma bulunmasına karşın yağmacılara, saldırganlara kimsenin engel olmaya kalkışmamasıydı. Askerler olup bitenleri şaşkın şaşkın seyretmekle yetinmişlerdi. İstanbul'un diğer semtlerindeki gelişmeler de buna benzer olaylarla doluydu. Hürriyet muhabirlerinin saat saat tuttuğu notlar arasında şunlar vardı. Kurtuluş saat 20.15. Dükkanların kepenk camı çerçevesi indiriliyor. Rum evleri taşa tutuluyor. Bir ara Kurtuluş'taki Ortodoks Kilisesi'ne doğru hücum başladı. Burada 10 kadar polis vardı. Aralarındaki komiser muavini tabancasını çekti. Kiliseye gelmeyin vururum dedi. Kesif yani yoğun kalabalık polisi de jandarmayı da önleyip kiliseye daldı. Birkaç genç doğruca kilisenin çan kulesine çıktı, camları aşağı indirdiler. Taksim saat 21. Taksim'deki Ayatriyada Kilisesi evvela çan kulelerinden ateş aldı, sonra da içinden. Yangın Zapion Kız Mektebi'ne de sirayet etti. Beşiktaş saat 22. Köy içi semtinde yangın çıktı. Ahşap binalarla dolu olan bu semtin kurtarılması çok güç olduğundan yangının civara sirayet etmemesi için tertibat alınıyordu. Şehrin diğer semtlerinde de yangınlar başlamıştı. Kumkapı, Baklalı, Dolapdere ve Kurtuluş'tan alevler yükseliyordu. Arnavutköy saat 22.30. Tüm gazinoların sandalye ve masaları denizde yüzüyordu. Arnavutköy ve Ortaköy kiliseleri yıkıldı. Bu arada adalardaki durum da ilginçti. Büyükada'ya Kartal ve Maltepe kıyılarından motorlarla, sandallarla gelip karaya çıktıktan sonra saldırganlık yapan gruplar olmuş, ada polisi bunlara müdahale etmemişti. Ayrıca ada ahalisinden Türk asıllılar arasında Rum dükkanlarını tahrip edenler görülmüştü. Büyük Adalı Fıstık Ahmet lakaplı Ahmet Tanrıverdi, yıllar sonra 2003'te yayımladığı Zaman Satan Dükkan adlı anılarında bunların örneklerini verir ve şunları yazar. İşte bu rezillikten bizim dükkanlar ve evlerimiz de nasibini aldı. Ummadığım kişileri o gece ellerinde mal kaçırırken görmek beni şaşırttı. Eski adalılar bu malum kişileri 6-7 Eylül zengini olarak nefretle anarlar. Beni en çok üzen bir diğer olay da Rumlarla yedikleri içtikleri bir olan kimi Türklerin o geceki vandallığı. 5N1K Cüneyt Özdemir ile Soner Yalçın'ın başlattığı, Cüneyt Özdemir'in devam ettirdiği bir televizyon programı var. Adı 5N1K. Açılımı N harfiyle başlayan 5 kelime ile K harfiyle başlayan bir kelime. Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim? Bunlar bir gazetecilik kuralını ifade eden sorular. İyi yazılmış bir haberin bu soruların hepsinin yanıtını içermesi gerekir. Tabii bazı yönleri bilinmeyen olaylar vardır. Mesela faili meçhul suçlar. Onları yazarken o 5N1K'dan hangilerinin yanıtı belliyse onlarla yetineceksiniz. Gerisini tüm yanıtları belli olduktan sonraki haberlerinizi yazarken tamamlayacaksınız. Mesela olayın faili yakalanıp yargılandıktan sonra. Bir varsayımın özeti. 6-7 Eylül olaylarından 2009 yılına kadar tam 54 yıl geçti. Bu 5N1K sorularının tamamının kesin olarak yanıtlanması hala mümkün değil. Gerçi bunun bir yargılaması da yapıldı. 1961'de Yassıada Mahkemesi'nde. Ama orada alınan kararlar da akla gelen soruların kesin cevabını oluşturmuyor. Ayrıca o mahkemenin mahkumiyet kararlarında da beraat kararlarında da siyasal faktörlerin etkili olduğu bellidir. Ancak 6-7 Eylül olaylarının daha ilk günlerinde söylentiler ve tahminlerle oluşan bir varsayım, Yassıada duruşmalarında ortaya çıkan bazı bulgularla güç kazanmıştır. Varsayımın özeti şudur. Hükümet ve veya devlet, Londra konferansı sırasında Türk kamuoyunun Kıbrıs konusunda ne kadar duyarlı olduğunu göstermek istemişti. Bomba olayı ya bu amaçla düzenlenmiş bir tertipti veya değilse bile o yolda kullanılmak istenmişti. Bombaya karşı tepki gibi başlayacak bir gösteri gerçekleşirse, bununla Türkiye'nin Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ilhak yolundaki girişimlerini kabul edemeyeceği halk tarafından da vurgulanmış olacaktı. Türk hükümetinin bu konudaki kararlılığını Londra konferansında konuşan Türk Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu hep belirtiyordu. Böyle bir gösteriyle halkın hükümetin arkasında olduğu ortaya çıkmış olacaktı. Bomba olayı bu amaçla etkili bir şekilde duyurulmuştu. Halkın çeşitli kesimleri iki ayaklı merdivenin üzerine çıkıp konuşan kişi gibi öncülerin gayretiyle protesto ve bayrak astırma eylemlerine yönlendirilmişti. Polise de el altından bazı telkinler yapılmış, göstericilere sert davranmaması istenmişti. Ama bu varsayımın gerisi şuydu: hükümette veya devlette bu işle meşgul olanlar teşvik ettikleri bu gösterilerin çığırından çıkacağını tahmin edememişlerdi. Zannetmişlerdi ki göstericiler caddelerden geçip bayrakları astırdıktan sonra dağılırlar. Arada bazı taşkınlıklar olsa bile bunlar fazla büyümez. Büyük bir tepki gösterisi içinde olağan sayılabilecek sınırları aşmaz. Ama işler birdenbire büyümüştü. Yukarıda özetlenen dehşet manzaraları ortaya çıkmıştı. Bu varsayımı destekleyen olay şuydu: 6 Eylül günü Başbakan Adnan Menderes İstanbul'daydı. İzmir'de bulunan Cumhurbaşkanı Celal Bayar da o gün uçakla İstanbul'a geçmişti. Devletin zirvesindeki iki kişi buluşmuşlar ve olaylar başladıktan bir süre sonra Haydarpaşa'dan kalkan yataklı trenle Ankara'ya hareket etmişlerdi. Olayların büyüdüğünü ve baş edilmez bir hal aldığını trenin Sapanca'ya vardığı sırada telsiz bağlantısıyla öğrendiler. Treni durdurttular, onların bulunduğu iki vagon trenden ayrıldı. İstanbul yönüne gidecek bir lokomotifin arkasına takıldı. Bayar, Menderes ve yanlarındakiler İzmit'e kadar trenle gittiler. Orada inip getirtilen otomobillerle İstanbul'a ulaştılar. Vilayet binasında olayları durdurtacak önlemler üzerinde çalıştılar. Aldıkları ilk önlem daha trendeyken İstanbul ve İzmir'de sıkı yönetim ilan etmekti. Gerçi bunun hükümet kararıyla ilan edilmesi gerekiyordu. Yani ya Bakanlar Kurulu'nun toplanmasıyla ya da tüm bakanlara ulaşılarak imza atılmasıyla oluşan bir kararname çıkarılmalıydı. Ama o sırada bu iki seçenekten ikisinin de uygulanmasına imkan yoktu. Trende alınan bu karara Cumhurbaşkanı, Başbakan ve onlara eşlik eden 2-3 bakandan başka imza atabilecek kimse yoktu. Bu gibi hallerde yapıldığı gibi istim sonradan gelsin hesabıyla hareket edildi. İstanbul ve İzmir'de o zamanki deyimle örfi idare kararının alındığı açıklandı. Yani sıkı yönetim kararı. İmzalar sonradan toplanacaktı. Fakat bu karar gece yarısından sonra geri alındı. Belki formaliteleri tamamlanamadığı için, belki başka bir nedenle. Sabaha karşı ise bu defa Ankara'yı da kapsayacak şekilde yeniden alındı ve ilan edildi. Bu yaz boz hali ertesi günlerdeki gazetelere de çelişkili başlıklarla yansıdı. Örfi idare ilanı. Bayar ile Menderes'in Sapanca'da vagonlarının yönünü değiştirerek İstanbul'a geri dönmeleri ve sıkı yönetim kararı almaları Yassıada duruşmalarında iki karşıt görüşe göre yorumlanacaktı. Bayar ile Menderes'in avukatlarının yorumu şuydu: müvekkillerimizin o akşam treniyle Ankara'ya hareket etmeleri, olayları teşvik etmekle ilgili olmadıklarını göstermektedir. Çünkü o saatte daha kırıp dökme olayları başlamamış veya başlamış olsa bile onunla ilgili bilgiler Haydarpaşa'ya geçmiş olan müvekkillerimize ulaşmamıştı. Onlar Taksim'de başlayan gösterinin normal sınırları içinde kalıp biteceğini düşünmüşler, Ankara'ya hareket etmelerini ertelemek için bir neden görmemişlerdir. Olayların beklemedikleri bir şekilde büyüdüğü ve çok müessif hale geldiği telsiz yoluyla kendilerine bildirildikten sonra ise gereken tedbirleri almak için hiç vakit geçirmeden geri dönmüşlerdir. Mahkeme savcılarının yorumu ise bunun tam tersineydi. Şöyleydi: Bayar ve Menderes olayların başlaması sırasında İstanbul'daydılar. Olan bitenden ayrıntılarıyla bilgi almışlardır. Ancak olayların istedikleri gibi tırmandığını ve daha da tırmanacağını gördükten sonradır ki Ankara'ya hareket etmişlerdir. Buradaki amaçları bellidir. Olayların kendi tertipleri olduğunu gizlemek istiyorlardı. Sapanca'da aldıkları telsiz mesajı üzerine geri dönmeleri de güya haberlerinin olmadığı, tahrip ve yağma hareketlerinin kendileri için sürpriz olduğu izlenimini vermek istemelerindendi. Zordu'nun telgrafı ve bomba. Yassıada duruşmalarında savcılığın olaylar hükümetin tertibidir iddiasına kanıt olarak öne sürdüğü belgelerden biri Fatin Rüştü Zorlu'nun Londra konferansı başlarken Adnan Menderes'e telgrafla yaptığı bir telkindi. Londra konferansının başladığı Ağustos'un son haftasında konferanstaki durum şuydu: konferansın delegeleri arasında Kıbrıs'la ilgili Türk-Yunan gerginliği tırmanmaya devam ediyordu. Yunan Dışişleri Bakanı ve delegeleri İngiliz yönetiminin kalkmasından sonra Kıbrıs'ın Yunan adası haline gelmesine yol açacak önerilerini tekrar edip duruyorlardı. Türkiye'nin buna karşı durmakta fazla ısrar edemeyeceğini düşünüyorlardı. Bundan eminmiş gibi bir tavır içindeydiler. Hiçbir uzlaşmaya yanaşmayacaklarını belli ediyorlardı. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Londra konferansı çalışmaları sırasında Yunanistan'ın düşüncesini sarsmak için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündü. 28 Ağustos günü Başbakan Adnan Menderes'e bir şifreli telgraf çekti. Şöyle: Yunanlıların bizim haklarımıza ne dereceye kadar ısrar edeceğimiz hususunda tereddüt sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Binaenaleyh, yani bu bakımdan, bu tereddüdü aktif hareket ederek izale etmek icap eder. Yani ortadan kaldırmak gerekir. Taraf-ı devletlerinden yüksek mevkilere yazılan yazılarda kullanılan bir ifade şekli, bu hususta ilgililere verilecek emrin pek faydalı olacağını saygılarımızla arz ederiz. Telgraftaki ifade açık değildi. Fatin Rüştü Zorlu mahkemedeki ifadesinde başbakanın vermesini istediği emrin muhataplarının Türkiye'nin yurt dışındaki büyükelçileri olduğunu söylüyordu. Telgrafı başbakanın onları aktif olmaya davet etmesini sağlamak için gönderdiğini bildiriyordu. Yani büyükelçiler bulundukları ülkelerde diplomatik girişimler yaparak Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını vurgulasınlar, bunu o ülkelerin basınına yansıtsınlar. Amacının bundan ibaret olduğunu ifade ediyordu. Fakat mahkeme aksi görüşteydi. Bazı başka bulgulara da dayanarak telgrafın Türkiye'de Yunanistan'a karşı kuvvetli bir gösterinin altyapısının hazırlanmasıyla ilgili olduğu kanısındaydı. Bu altyapının unsurları neler olacaktı? Selanik'te Atatürk'ün evine bomba konulup patlatılması da bunlar arasında mıydı? Yunan kaynaklarına göre bu sorunun yanıtı evetti. Bomba olayından sonra Selanik'te başlatılan soruşturma sonunda olayın kaynağının oradaki Türk Başkonsolosluğu olduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Selanik Başkonsolosluğu Atatürk'ün eviyle aynı yerdeydi. İddiaya göre tertibe başkonsolos ve yardımcısı da katılmıştı. Bomba Türkiye'den getirilmiş, Selanik'teki hukuk fakültesinin Türk asıllı öğrencisi Oktay Engin'in de katkısıyla başkonsolosluk kavası Hasan Uçar tarafından yerleştirilmiş ve patlatılmıştı. Amaç Türkiye'den gelen talimatla İstanbul'daki Yunan karşıtı bir gösterinin tahrik edilmesiydi. Önce Yunanistan'da sonra da Türkiye'de bomba patlatma sanığı olarak haklarında soruşturma açılan bu sanıkların suçlu olduğu olaydan 5,5 yıl sonraki Yassada duruşmalarında mahkeme savcısı tarafından da iddia ediliyordu. Fakat mahkeme bu iddiayı geçerli görmedi. Oktay Engin ile Hasan Uçar'ı delil yetersizliğinden beraat ettirdi. Böylece bomba olayının faillerinin kimler olduğu sonucu cevapsız kalmaya devam etti. Ancak mahkeme bombadan sonraki olayların sorumlusunun kimler olduğu sorusunu yanıtsız bırakmadı. Duruşmaların sonunda açıklanan kararla hakkında dava açılan sanıklardan Celal Bayar, Cumhurbaşkanı olarak sorumsuz sayıldı, beraat ettirildi. Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ise olayların tertibinden sorumlu oldukları gerekçesiyle 6'şar yıl hapse mahkum edildi. Yani karara göre Selanik'teki bombanın nasıl ve kimler tarafından konulup patlatıldığı meçhuldü. Ama bombadan sonraki olaylar tertipti ve bunun baş sorumluları Menderes ile Zorlu'ydu. Tabii 6-7 Eylül'ün Yassıada davasından önceki soruşturmaları, davaları da var. O soruşturmalar önce hükümetin bu işleri komünistler yapmıştır iddiasıyla başladı. Bu olaydan hemen sonra yayımlanan hükümet bildirisiyle ilan edildi. Denildi ki, dün gece İstanbul ve memleket esas itibariyle bir komünist tertip ve tahrike ve ağır bir darbeye maruz kalmıştır. İstanbul polisi zaten olayın ilk gecesinden itibaren aynı iz üzerindeydi. Toplumsal olaylardaki suçlarda nerede ne şekilde işlenirse işlensinler, önce komünist parmağı aramak değişmez kural gibiydi. Hemen o gecenin sabahında Aziz Nesin'den başlayarak Kemal Tahir, Asım Bezirci, Hasan İzzettin Dinamo dahil komünist veya komünist oldukları varsayılan 60 kadar kişi evlerinden, iş yerlerinden toplanıp önce Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Sansaryan Hanı'na, sonra Harbiye'ye götürülmüştü. Askeri tutuk evinin hücrelerine konulmuştu. Polisler gözaltına alacakları isimleri ararken ellerindeki listelerde bazı yanlışlıklar yapıldığı görülmüştü. Mesela Aziz Nesin'in yazdığına göre Celal Benneci'nin evine giden polisler kapıyı açan eşine Celal Bey'i istiyoruz dediklerinde bir yıl önce öldü cevabını almışlardı. Esat Adil Müstecaplıoğlu'yu yazıhanesinde arayan polisler de onu bulamayınca onun yerine ortağı Faik Muzaffer Amacı alıp götürmüşlerdi. Bu şekilde toplanıp tutuk evine sokulan sanıklara hangi somut fiilleri için gözaltına alındıkları da söylenmemişti. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar uygulamaya konulan sıkı yönetim kurallarına göre yapılıyordu. Bunlara karşı hukuki yoldan itirazda bulunup sonuç almak da mümkün değildi. Gözaltı süreleri 4 aya yakın sürdü. Sonuçta 6-7 Eylül'den sonra tutuk evine giren komünistlerin salıverilmeleri 28 Aralık'a kadar sürdü. Hiçbir somut suçlamayla da karşılaşmadan ve kendilerine herhangi bir şey söylenmeden tahliye edildiler. Bir de Kıbrıs Türktür cemiyeti mensupları vardı. Onlar hakkındaki iddialar da somutlaşmadı. Onlar da uzun süre tutuklu kaldılar. Sonra benzeri şekilde serbest bırakıldılar. 6-7 Eylül ile ilgili olarak somut suç iddialarıyla gözaltına alınanlar da vardı. Büyük bir kısmı Selimi yakışlasında tutukluydular. Bir kısmı hakkında hiçbir delil yoktu. Bir kısmı yanlış saptamalara dayanıyordu. Onlar hakkındaki soruşturmalar daha uzun sürdü. Fakat 6-7 Eylül olaylarının etkileri asıl siyasi hayatta görüldü. Olaylar mecliste uzun görüşmelere yol açtı. O görüşmelerde yapılan eleştirilere ekonomik nedenlerin yol açtığı başka tepkiler eklendi. Bir hükümet krizi sonucunda Adnan Menderes hükümeti istifa etti. Yeni hükümeti gene Menderes kurdu ama siyasi hayatta başlayan sarsıntılar bir türlü dinmek bilmedi. Bunlar sayfa sınırı 600 sayfa olan bu kitabın içine sığmayacak. Bir sonraki kitaba kalacak. Konuya kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdi bu kitabın son sözünü yazayım. 43. ayrımın sonu. Sayfa 592.